Ayrım 19, 29. Kısım. Yan yatmış duran cip hem güçlü hem de çaresiz görünüyordu. Tıpkı yaralı bir file benziyordu. Motoru çalışmıyordu. Faber cibi bütün gücüyle itti. Araba dört tekerleği üzerine görkemli bir biçimde döndü. İki erkeğin dövüşmesi sırasında fazla bir zarara uğramamıştı. Bestente yırtılmıştı elbette. Ön yan kapı çamura saplanıp ezilmiş, bu arada arabanın durmasını sağlamıştı. O tarafın farı da parçalanmıştı. Ön camı mucize denilecek biçimde sağlam kalmıştı. Faber şoför mahalline oturup vitesi boşa aldı, motoru çalıştırdı. Motor bir iki homurdanıp sustu, tekrar denedi. Bu kez motor çalıştı. Faber rahat bir soluk aldı, şu anda eve kadar yürümeyi göze alacak durumda değildi. Bir süre arabada oturup yaralarını gözden geçirdi. Sağ ayak bileğine yavaşça dokundu. Korkunç biçimde şişmeye başlamıştı. Belki de kemik kırılmış ya da çatlamıştı. Cipin bacakları olmayan birine göre yapılmış olması büyük şanstı. Çünkü Faber bu ayakla fren pedalına basamazdı. Başının arka tarafındaki şişlik bir golf topu büyüklüğündeydi. Dokunduğunda parmakları kan içinde kaldı. Dikiz aynasında yüzünü inceledi. Bir boks karşılaşmasının sonunda maçı yitirenin yüzü gibi irili ufaklı kesiklerle doluydu. Yağmurluğunu Tom'un kulübesinde bıraktığından ceketi, tulumu, ıslak her yanı çamur içindeydi. Bir an önce üstünü başını kurutup ısınması gerekiyordu. Direksiyona sarılınca elinden içini kavuran bir acı yükseldi. Tırnağını kırdığını unutmuştu. Baktı, aldığı yaraların içinde en berbatı buydu. Arabayı tek elle kullanmak zorundaydı artık. Yavaş yavaş hareket edip yol olduğunu tahmin ettiği yeri buldu. Bu adada kaybolma diye bir tehlike yoktu. Yapacağı şey Lucy'nin evine gelinceye kadar uçurum boyunca ilerlemekti. Lucy'ye kocasının başına gelenleri açıklaması için bir yalana gereksinmesi vardı. Ona doğruyu söyleyebilirdi elbette. Lucy'nin bir şey yapacağı yoktu ki. Ters bir harekette bulunduğu takdirde onu öldürürdü. Ama içinde Lucy'yi öldürme konusunda bir tiksinti uyanmaya başlamıştı. Lucy'yi öldürmek istemiyordu. Sicim gibi yağan yağmurun ve kükreyen rüzgarın içinde ilerlerken onun için yepyeni olan bu duyguya hayret etmekten kendini alamıyordu. Hayatında ilk kez birini öldürmek konusunda çekingenlik hissediyordu. Aslında öldürme olayı onun için savaşta düşman askeri öldürmek gibi bir şeydi. Kendisini buna inandırmıştı. Duygularıyla fikirleri aynı noktada birleşirdi. Birini öldürdükten sonra buna hep fiziksel bir tepki gösterip kusmaya başlardı. Ama bu üzerinde durmadığı anlaşılmaz bir durumdu. Peki Lucy'yi neden öldürmek istemiyordu? Bu Luftwaffe'ye St. Paul Katedrali'nin yeri üzerine yanlış bilgi yollamasıyla aynı eşdeğerdeydi. Güzel bir şeyi koruma güdüsü. Lucy tıpkı bir sanat eseri gibi güzellik ve incelik doluydu. Faber katil olmasını kabullenip yaşamını sürdürebilirdi ama ikonalara saldıran biri olamazdı. Bunu düşünür düşünmez acayip buldu ama casuslar zaten acayip kişiler değiller miydi? Abwehr'in kendisiyle aynı zamanda işe aldığı bazı casusları anımsadı. Kağıtlardan Japon usulü zarif heykeller yapan İskandinavyalı dev Otto. Kurnaz gölgelerin üzerine atlayan ama bir satranç oyununda kaybettiği zaman 5 gün sinir krizleri geçiren ufak tefek, matematik konusunda deha olan Friedrich. Amerika'daki kölelik üzerine kitaplar okumaya bayılan ama sonra SS örgütüne giren Helmut. Hepsi de değişik, hepsi de acayip kişilerdi. Eğer aralarında belirgin bir ortak yan varsa bile Faber bunun ne olduğunu bilmiyordu. Cibi giderek daha ağır sürüyor, yağmurdan ve sisten ilerlemek güçleşiyordu. Sol tarafındaki uçurumdan ürküyordu. Her yanı ateş gibi yanıyor, öte yandan titriyordu da. Otto, Friedrich ve Helmut hakkında sesli düşüncelere daldığını fark etmişti. Bir hezeyana kapılmak üzereydi. Yalnızca cipi düz bir yol üzerinde götürme sorunuyla ilgilenmeye verdi kendini. Rüzgarın sesi tek düze bir müzik haline gelmiş, onu hipnotize ediyor gibiydi. Bir ara Faber kendini durmuş denize bakar buldu. Orada ne kadar zamandır durduğunu bilmiyordu. Sanki saatler sonra Lucy'nin evi göründü. Direksiyonu o tarafa kırarken duvara çarpmadan önce fren yapmalıyım diye düşünüyordu. Kapıda biri durmuş yağmurda ona bakıyordu. Lucy'ye yalanını söyleyinceye dek kendine hakim olmalıydı. Hatırlaması gerekliydi. Hatırlaması... Cip geri döndüğünde neredeyse akşam olmak üzereydi. Lucy erkeklere ne olduğunu merak ettiği gibi öğle yemeğine gelmedikleri için de sinirlenmişti. Gün ilerledikçe pencerenin önünden ayrılmaz olmuştu. Cip yamaçtan eve doğru inerken işin içinde bir terslik olduğu kesinlikle belliydi. Bir kere cip çok ağır geliyor, sarsılıyordu. Üstelik içinde de bir tek kişi vardı. Araba daha yaklaşınca Lucy ön çamurluğun çökmüş, farın kırılmış olduğunu gördü. ''Ah tanrım!'' diye mırıldandı. Cip evin önünde sarsılarak durdu. Lucy gelenin Henry olduğunu gördü. Ama Henry araçtan inmek için hiçbir harekette bulunmadı. Lucy yağmurda koşup kapıyı açtı. Henry başını geriye atmış, gözleri kapalı oturuyordu. Eli frendeydi, yüzü yaralı, kan içindeydi. Genç kadın ''Ne oldu, ne oldu?'' diye atıldı. Henry'nin eli frenden kaydı, cip öne doğru gitti. Lucy onun üzerinden eğilip vitesi boşa aldı. Henry, David'i Tom'un kulübesinde bıraktım dedi. Gelirken arabayı çarptım. Bunları söylemek için çok çaba harcıyor gibiydi. Şimdi olanları öğrendiğinden Lucy kapıldığı panikten kurtulmuştu. İçeri gel dedi sert bir sesle. Genç kadının sesindeki emir verici ton Henry'yi harekete geçirdi. Ondan yana dönüp ayağını arabadan inmek için basamağa attı. Aynı anda da yere yuvarlandı. Lucy onun bileğinin bir balon gibi şişmiş olduğunu gördü. Ellerini koltuklarının altına geçirerek erkeği ayağa kaldırdı. ''Ağırlığını öteki ayağına verip bana yaslan.'' dedi. Sağ kolunu onun boynuna atarak içeri taşıdı. Onu oturma odasına sokup kanepenin üzerine yatırdığında Joe onları kocaman kocaman açılmış gözlerle izliyordu. Henry gözleri kapalı yatıyordu. Üstü başı çamur içindeydi. Lucy, ''Joe, lütfen yukarı çıkıp pijamalarını giy.'' dedi. ''Ama daha masal anlatmadın ki. Ölmüş mü?'' ''Hayır, arabayı çarpmış. Bu akşam masal anlatmayacağım. Haydi yukarı çık.'' Çocuk yakınmalı bir ses çıkarınca Lucy ona sert sert baktı. Joe dışarı çıktı. Lucy dikiş kutusundan büyük makası alarak Henry'nin elbiselerini kesmeye başladı. Önce ceketi, sonra tulumu, sonra da gömleği. Henry'nin sol kolunun üst tarafına takılmış kılıf içindeki bıçağı görünce şaşırıp kaşlarını çattı. Bunun balık temizlemek ya da başka bir iş için kullanıldığını tahmin etti. Çıkarmaya kalkışınca Henry onun elini itti. Genç kadın omuz silkip çizmeleri çıkarmaya koyuldu. Sol çizmeyi rahatlıkla çıkardı ama sağdakine dokununca Henry ıstırapla inledi. ''Çıkarmam gerek.'' dedi Lucy. ''Biraz cesur ol.'' Henry'nin yüzünde bir gülümseme dolaştı, başını salladı. Lucy çizmelerin iplerini kesip iki eliyle yavaş yavaş çekti. Bu kez Henry'den hiç ses çıkmadı. Çorapların lastik kısımlarını kesip onları da çıkardı. Joe içeri girdi. ''Aa!'' dedi. ''Donla kalmış.'' ''Giysileri ıslanmış.'' dedi Lucy. Çocuğa iyi geceler dileyerek öptü. ''Sen kendin yat şekerim.'' dedi. ''Ben gelir üstünü sıkıştırırım.'' ''Ayımı da öp o zaman.'' Lucy istenileni yaptı. Joe dışarı çıktı. Lucy Henry'e döndü. Erkeğin gözleri açıktı. Gülümsüyordu. ''Henry'i de öp.'' dedi. Lucy eğilip onun yara bere içindeki yüzünü öptü. Sonra özenle külotunu da kesti. Ocaktan gelen sıcaklık Henry'nin vücudunu kuruttu. Lucy mutfağa geçip bir kaseye ılık su doldurdu, biraz antiseptik ekledi. Bir pakette pamuk bulup oturma odasına döndü. Henry'nin yüzünü gözünü silmeye başladı. ''Kapıma ikinci kez yarı ölü halde dayanıyorsun.'' dedi. ''Her zamanki sinyal.'' dedi Henry. ''Ne?'' ''Kalede düzmece bir orduyu bekliyorlar.''
''Henry, neden söz ediyorsun sen?''
''Her cuma ve pazartesi.''
Genç kadın onun sayıkladığını anladı. ''Konuşma.'' dedi. Ensesindeki şişliğin üzerindeki kurumuş kanı temizlemek için başını kaldırdı. Henry birden doğrulup dimdik oturdu. Lucy'ye sert sert bakarak ''Bugün günlerden ne?'' diye sordu. ''Hangi gündeyiz?''
''Bugün pazar, dinlen biraz.''
''Tamam.''
Henry ondan sonra sayıklamadı. Lucy'nin bıçağı çıkarmasına da karşı koymadı. Genç kadın onun yüzünü yıkayıp tırnağa düşmüş parmağını, şişmiş bileğini sardı. İşini bitirince durup ona baktı. Erkek uyuyor gibiydi. Lucy onun göğsündeki uzun, kalçasındaki yıldız biçimindeki yara izlerine dokundu. Yıldızın doğuştan bir doğum lekesi olduğuna karar verdi. Kesilmiş giysileri atmazdan önce ceplerindekileri boşalttı. Fazla bir şey yoktu. Biraz para, kimlik belgeleri, deri bir cüzdan ve bir film kutusu. Bunları şöminenin üstündeki bıçağın yanına küçük bir yığın halinde bıraktı. Ona David'in bazı giyeceklerini vermesi gerekiyordu.
Oturma odasından çıkıp Joe'ya bakmak için yukarı çıktı. Çocuk ayısının üstüne yatmış, kolları iki yana açık uyuyordu. Lucy onu yumuşacık yanağından öpüp üstünü örttü. Sonra dışarı çıkıp cipi ağıra soktu. Mutfakta kendine bir içki hazırladıktan sonra uyanıp kendisiyle sevişmesini dileyerek Henry'i seyretmeye oturdu. Henry uyandığında vakit neredeyse gece yarısı olmak üzereydi. Gözlerini açtı. Yüzünde artık Lucy'nin görmeye alıştığı bir sert ifade gelip geçti. Önce korku, sonra bakışların çevrede dolaşması, peşinden de rahatlama. Lucy içgüdüsel olarak, "Korktuğun nedir Henry?" diye sordu. "Ne demek istediğini anlamıyorum. Uyandığında hep korkmuş gibi bir halin oluyor da." "Bilmem." Henry omuz silkti. Bu hareket canını yakmış gibiydi. "Tanrım, tutar yerim kalmadı."
"Bana olanları anlatmak ister misin?"
"Evet, bana biraz brandy verirsen." Genç kadın dolaptan brandy şişesini çıkardı.
"David'in giysilerini giyeceksin."
"Birazdan, bu halim seni utandırıyorsa." Lucy ona gülümseyerek içki kadehini uzattı.
"Korkarım, pek hoşuma gidiyor."
"Giysilerime ne oldu?"
"Üstünden çıkarmak için kesmek zorunda kaldım, sonra da attım."
"Umarım belgelerimi de atmamışsındır." Erkek gülümsedi ama bu gülümseyişte başka bir şeyler de vardı.
"Şöminenin üzerinde duruyorlar." Lucy işaret etti. "Sanırım o bıçak balık temizlemek için falan."
Henry'nin sağ kolu bıçak kılıfının yerine gitti. "Öyle bir şey." Bir an tedirginleşmiş gibiydi. Sonra çaba harcayarak gevşeyip içkisini yudumladı. "Brandy iyi gelecek."
Biraz sonra Lucy, "Evet," dedi.
"Ne?"
"Ne yaptın da kocamı kaybedip arabamı çarptın?"
"David geceyi Tom'un evinde geçirmeye karar verdi. Gully dedikleri bir yerde kayıp düşmüşler galiba."
"Orayı bilirim."
6-7 tanesi yaralanmış. Hepsi de Tom'un mutfağında toplanıp yaraları sarıldı. Kıyameti koparıyorlar. Her neyse, David benim dönüp sana haber vermemi istedi. Arabayı nasıl çarptığımı bilmiyorum. Cipin yabancısıyım. Burada da yola benzer bir şey yok. Bir şeye çarptım. Araba yan devrildi. Ayrıntılar..." Henry omuz silkerek sustu.
"Çok hızlı gidiyordun sanırım. Buraya geldiğinden beri başın dertten kurtulmuyor."
Henry bacaklarını kanepeden aşağı sarkıtıp şömineye gitti.
"İyileşme konusundaki gücüne diyecek yok Henry."
Erkek bıçağı koluna bağlıyordu. "Biz balıkçılar çok sağlıklı oluruz. Şu sözünü ettiğin giysiler nerede?"
Lucy kalkıp ona sokuldu. "Giysiye ne ihtiyacın var ki? Zaten yatma zamanı."
Henry onu kendine çekti. Çıplak vücuduna sımsıkı bastırdıktan sonra dudaklarından öptü. Genç kadın onun kalçalarını okşuyordu. Bir süre sonra erkek ondan uzaklaşıp şöminenin üzerinden eşyalarını aldı. Lucy'nin elini tutup sağlam ayağı üzerinde sekerek yukarıya yatak odasına çıktı. 30. Kısım. Geniş beyaz otoyol Baviera Vadisi'nde bir yılan gibi kıvrılarak dağlara doğru yükseliyordu. Askeri Mercedes arabanın arka deri koltuğunda oturan Feldmarşal Gerd von Rundstedt yorgun ve hareketsizdi. 69 yaşındaydı ve de şampanyadan hoşlanmaya ama tehlikeli olabilecek biçimde Hitler'den hoşlanmamaya başladığını hissediyordu. İnce asık yüzü Hitler'in diğer subaylarınkinden daha uzun ve daha düzensiz bir meslek hayatını yansıtıyordu. Anımsayamadığı kadar çok kez gözden düşüp görevden uzaklaştırılmış, Führer bir o kadar da onu yeniden görev başına çağırmıştı. Araba bir 16. yüzyıl köyü olan Berchtesgaden'dan geçerken Hitler kendisini bağışladığında neden görevinin başına döndüğünü merak ediyordu. Paranın onun için artık hiçbir anlamı yoktu. Ulaşabileceği en yüksek rütbeyi çoktan elde etmişti. 3. Reich'ta madalyaların artık hiçbir değeri yoktu. Bu savaşta şan, şöhret kazanmanın olanaksızlığına da inanıyordu. Hitler'e ilk kez Bohemyalı onbaşı diyen Rundstedt olmuştu. Bu küçük adam Alman askeri geleneği üzerine hiçbir şey bilmediği gibi zaman zaman olağanüstü ilhamlara kapılmasına karşın askeri stratejiden haberi vardı. Olsaydı zaten bu savaşı başlatmazdı. Çünkü kazanılması olanaksız bir savaştı bu. Rundstedt Almanya'nın yetiştirdiği en iyi askerdi. Bunu Polonya'da, Fransa'da ve Rusya'da kanıtlamıştı ama bu savaş kazanılamazdı. Yine de Hitler'i devirmeye çalıştıklarını bildiği küçük generaller grubuyla hiçbir alışverişi olamazdı. Her şeyi görmezlikten geliyordu. Fanny Knight, Alman savaşçısının kan yemini onu öylesine güçlü bir biçimde bağlıyordu ki bu gizli komployla hiçbir ilişkisi olamazdı.
İşte hala Rayh'a hizmet etmesinin nedeni de buydu galiba. Haklı olsun ya da olmasın, vatanı tehlikedeydi. Vatanını korumaktan başka bir seçeneği olamazdı. Yaşlı bir süvari atına benziyorum diye düşündü. Eğer evde kalsam utanç içinde kıvranırdım. Şimdi Batı cephesindeki ordulara kumanda ediyordu. 1,5 milyon asker onun emrindeydi. Olmaları gerektiği kadar güçlü değildiler. Bazı tümenler Rus cephesinden gelen yaralılar için bakım ve dinlenme yeriydi. Silah cephane sıkıntısı çekiyorlardı. Diğer askeri saflar arasında Alman asıllı olmayanlar vardı. Ama Rundstedt yine de kuvvetlerini akıllıca kullandığı takdirde müttefikleri Fransa'ya sokmayacağını düşünüyordu. Şimdi Hitler'le askerlerin dağılımı konusunu görüşecekti. Araba Kelsteinstrasse'yi, Kelstein Dağı'nın yan tarafındaki geniş bronzdan kapının önünde bir yol sona erinceye kadar tırmandı. Bir SS nöbetçisi bir düğmeye bastı, kapı yumuşak bir vızıltıyla açıldı. Araba bronz kemerlerle aydınlatılmış uzun mermer bir tünele girdi. Tünelin sonunda araba durdu. Rundstedt asansöre yürüdü. Adlerhorst, yani kartal yuvasına inecek asansörün deri koltuklarından birine oturdu. Ön odada Rattenhuber onun silahını alarak beklemesini rica etti. General Hitler'in porselenlerini beğenmeyen bakışlarla bakarken bir yandan da Hitler'le konuşacaklarını kafasından geçiriyordu. Birkaç dakika sonra sarışın koruma görevlisi gelip onu konferans salonuna aldı. Salon Rundstedt'e bir 18. yüzyıl sarayını anımsattı. Duvarlar yağlı boya tablolar ve halılarla kaplıydı. Wagner'in bir büstü, üzerinde bronz bir kartalın durduğu kocaman bir saat vardı. Yan pencerelerden görünüm gerçekten olağanüstüydü. Salzburg tepeleri, efsaneye göre mezarından kalkıp vatanı kurtaracak olan İmparator Frederick Barbarossa'nın yattığı Untersberg'in zirvesi görünüyordu. Salonda Hitler'le yalnızca 3 yardımcısı acayipçesine rustik sandalyelere oturmuşlardı. Batı'daki donanma kumandanı Amiral Theodor Kranke, Genelkurmay Başkanı General Alfred Jodl ve Hitler'in yaveri Amiral Karl Jesko von Puttkamer oradaydılar. Rundstedt selam verdi, bir sandalyeye oturması işaret edildi. Bir garson bir tabak havyarla şampanya getirdi. Hitler büyük pencere önünde ellerini arkasında kavuşturmuş duruyordu. Onlardan yana dönmeden, "Rundstedt fikrini değiştirmiş," dedi birden. "Artık müttefiklerin Normandiya'ya çıkartma yapacakları konusunda Rommel'le aynı kanıda. İçgüdülerim bana da hep bunu söyledi. Öte yandan Kranke hala Kale'de saldırıya geçileceğine inanıyor. Rundstedt, sen Normandiya'dan çıkartma yapılacağı sonucuna nasıl vardığını anlat." Rundstedt ağzındakileri aceleyle yuttu. Eliyle ağzını kapatarak öksürdü. Tanrı cezasını versin. Hitler'de adab-ı muaşeret diye bir şey yoktu. İnsana soluk alma fırsatını bile vermiyordu. "İki şey var," diye başladı. "Birisi yeni bir bilgi kaynağı. İkincisi de mantıksal bir uygulama. Önce elimizdeki bilgiyi ele alalım. Müttefiklerin Fransa'ya yaptıkları bombalı saldırıların amacının Sen Nehri üzerindeki tüm köprüleri yıkmak olduğu görülüyor. Şimdi eğer kaleye çıkartma yaparlarsa Sen Nehri savaş için yararsızdır. Hiçbir önemi yoktur. Ama Normandiya'ya çıkarlarsa o zaman bütün kuvvetlerimizin savaş alanına gidebilmesi için Sen Nehri'ni geçmeleri gerekir. İkincisi, yani mantıksal yaklaşıma göre, ben müttefik kuvvetlerine kumanda ediyor olsaydım, askerlerin ve donanımın son hızla hareket edebileceği bir köprü başı tutardım. O zaman ilk hareket geniş ve büyük bir limandan başlatılacaktır. Doğal seçimde elbette Cherbourg olur. Hem bombardımanın yapılışı hem de stratejik gereksinmeler saldırı noktasının Normandiya olacağını gösteriyor," diye general konuşmasını bitirdi. Şampanya kadehini alıp sonuna kadar kafasına dikti. Uşak kadehi doldurmak için yaklaştı. Jodl, "Elde ettiğimiz gizli servis raporları da kaleyi," diye başladı. "Biz de tutup Abwehr'in başını ihanet suçuyla kopardık," diye Hitler onun sözünü kesti. "Kranke, sen de inandın mı?"
"Führerim, hayır, ben bu konuda değilim," dedi amiral. "Ben de eğer öteki yanın başında olsam işgali nasıl başlatırım diye düşündüm. Ama Rundstedt'in belki aklına gelmeyen denizcilikle ilgili noktaları da göz önünde bulundururdum. Bence müttefikler karanlıktan yararlanarak saldıracaklar. Rommel'in su altı engellerini aşabilmek için suların kabardığı mehtaplı geceyi yeğleyecekler. Kayalık sulardan, uçurumlu yerlerden, güçlü akıntılardan kaçınacaklar. Normandiya mı? Hayır, kesinlikle olmaz." Hitler başını tiksinti dolu bir kabullenme işle salladı.
Yodel, önemli olduğunu sandığım bir bilgi daha var elimizde dedi. Muhafızlar zırhlı birliği İngiltere'nin kuzeyinden Hove'a nakledildi. Güneydoğu sahilinde bulunan General Patton'ın kumandasında 1. Birleşmiş Devletler Ordu grubuna katıldılar. Biz bunu telsiz dinleme servisimiz yoluyla öğrendik. Yolda eşyalar birbirine karışmış. Bir birlik diğerini gümüş çatal kaşık takımını yanlışlıkla almış. Herifler telsizde bunun tartışmasını yapıyorlarmış. Bu soylu kişilerden oluşmuş züppelerden meydana getirilmiş bir İngiliz tümeni. Başında da General Sir Alan Henry Shaftadair var. Çatışma başladığında bunların savaş alanının ortasından pek uzakta olmayacakları kanısındayım.
Hitler'in elleri sinirli sinirli oynadı. Yüzü de kararsızlığın verdiği bir sıkıntıyla seyiriyordu.
Onlara "Generaller!" diye bağırdı. "Bana ya çelişkili önerilerde bulunuyorsunuz ya da hiçbir şey söylemiyorsunuz. Her şeyi size ben söylemek zorunda kalıyorum."
Ondan beklenen bir cesaretle Rundstedt "Führer'im!" diye atıldı. "Burada Almanya'da eli kolu bağlı oturan üstün güçle 4 panzer birliğiniz var. Eğer haklıysam bu birlikler çıkartmayı püskürtmek için Normandiya'ya asla zamanında ulaşamayacaklar. Sizden rica ediyorum, onları Fransa'ya yollayıp Rommel'in emrine verin. Eğer biz yanılıyorsak, çıkartma kaleden başlatılırsa, panzer birliklerimiz oraya gitmek için yine de uygun yerde olacaklardır."
"Bilmiyorum, bilmiyorum." Hitler'in gözleri yuvalarında irileşmiş, fıldır fıldır dönüyordu. Rundstedt yine ileri gitmiş olup olmadığını merak etti. Puttkamer ilk kez konuştu.
"Führerim, bugün pazar."
"Evet."
"Yarın akşam denizaltı ajanımız Dinadel'i alabilir."
"Ah evet, güvendiğim bir insan o."
"Sonra her an telsizle de haber yollayabilir. Ama telsizi kullanmasını engelleyen bir neden de vardır. O zaman mesajını kendisi kendi eliyle getirecektir. Bu nedenle kararınızı 24 saat ertelemenizi istiyorum. Belki Dinadel şu ya da bu biçimde bugün ya da yarın bizimle temasa geçer."
Rundstedt, "Kararları erteleme zamanı değil," diye atıldı yine ve hava saldırıları, sabotaj girişimleri tehlikeli bir biçimde yoğunlaştı. Çıkartma her an beklenebilir.
"Ben aynı kanıda değilim," dedi Kranke. "Hava şartları Haziran'ın başlarına kadar elverişli olmaz."
"O gün de çok uzak değil ki." "Yeter," diye bağırdı Hitler. "Kararımı verdim. Panzerlerim Almanya'da kalacaklar. Şimdilik salı günü Dinadel'den haber aldığımızda bu kuvvetlerin durumunu yeniden düşüneceğim. Eğer Dinadel çıkartmanın Normandiya'dan yapılacağını söylerse, ki öyle olacağına inanıyorum, panzer birliklerini harekete geçiririm."
Rundstedt, "Ya Dinadel'den haber çıkmazsa?" dedi alçak sesle.
"Eğer rapor vermezse yine durumu düşüneceğim."
Rundstedt başını eğerek, "İzin verirseniz ben karargahıma döneyim," dedi.
"Tamam."
Rundstedt ayağa kalkıp selam verdikten sonra salondan çıktı. Bakır kaplı asansörde 120 metre aşağıdaki garaja inerken midesinin inişin hızı yüzünden mi yoksa vatanının kaderinin bir tek ajanın ellerine bırakıldığı için mi bulandığını merak ediyordu.